Merhaba, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışla Podcast'ındasınız. Ben Betül Sümeyoğuz. Bugün bir farkındalık yayını yapacağız kıymetli takipçilerimiz. Hepimizin haberlerde yine özel günlerde sıkça duyduğumuz ama şahide olmadan anlayamayacağımız bir farklılığı, aslında içimizdeki zenginliği, otizmi konuşacağız. Kendisine daha çok girişimciliği, televizyon programcılığı, köşe yazarlığı ile tanıdığımız Ömer Ekinci bizlerle bu defa baba kimliğiyle konuşacağız, sorular yönelteceğiz kendisine. Hoş geldiniz Ömer Bey.
Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Şimdi otizmle tanışma, karşılaşma hikayenizi konuşacağız ama öncesinde sizin dilinizden bir Ömer Ekinci'nin bakış açısıyla baba tanımını sormak istiyorum. Ve bir yandan da bu noktada sosyal medyada daha önce bir paylaşımınız vardı, ona da değinelim. Babanın karakteri ailenin kaderini, annenin karakteri de çocuklarının kuracağı yuvanın kaderini belirler diye bir cümleniz var. Bu noktada evet. Hem aileyi hem babayı konuşalım. Ne demek istiyorsunuz? Biraz açıklayalım.
Vallahi o kadar zor ki, yani sorular çok zor. Çünkü konu içinde olduğumuz, hani bir şey vardır ya, balık derya içindedir de deryayı bilmez diye. Bizim de hem babalık hikayemiz öyle, hem de bitmeyen bir koşu, bitmeyen bir yolculuk. Ben baba olacağımı duyduğumda televizyon programları yapan, sizin de bahsettiğiniz gibi çok hareketli bir hayatı olan birisiydim. Ve şöyle düşünüyordum. Hani hiçbir şey bilmeyen bir insan yavrusu bana teslim edilecek. Ben her şeyi biliyorum. O hiçbir şey bilmiyor. Ben ona aktaracağım. O büyüyecek ve o kendi yolunu çizecek. En büyük tokadı ben burada yedim. En büyük şaşkınlığım burada doğdu. Çünkü bu dediğimin tam tersi oldu. Ben her şeyi bildiğimi zannederken hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Ve o zaman hissettiğim bir şey vardı. Bunu da baba olacak genç arkadaşlarım yaşayacaktır. Onlara yaşamadan söylemiş olayım. Yaşadıklarında evet bak Ömer abi demişti desinler. Allah insana bir kadına kızını, bir erkeğe oğlunu, onun hatırlamadığı dönemini, hani hepimizin bir hatırlamadığı dönemi vardı değil mi? Deriz ki işte 4-5 yaşından sonrasını hatırlıyorum deriz. Değil mi?
Evet.
Doğduğu anı kimse hatırlamaz. Bir yaşını hatırlamaz. O çaresiz, o hiçbir şey yapamayan, kendine yetemeyen halini hatırlamaz. Allah işte o halini insanın, bir de insan evladı kendine benzer ya. Hani hepimizin çocukluğuna bakarız. O işte evlatlarımıza bakarız. Çok benzerlikler vardır çoğunlukla. Size çok benzeyen sizin doğduğunuz halinizi sizin kucağınıza veriyor. Ve diyor ki bak diyor sen böyleydin. Bu kadar çaresizdin, bu kadar zayıftın, kimsesizdin, muhtaçtın. Allah'a ihtiyacın vardı ve Allah da sana bir aracı verdi. Dedi ki bak bu kulum sana iyi bakar dedi ve bir anne bir babaya verdi. Ve doğduğu zaman gördüm ki ben hiçbir şey bilmiyormuşum, hiçbir şey yaşamamışım. Hiçbir duyguyu daha henüz tatmamışım. Daha yeni, sıfır. Bütün duygularım yeniden bir resetlendi, bir formatlandı. Ve o yüzden ben zaten babalığa böyle bir şaşkınlıkla başladım, bir tokatla başladım. Sonra dedim ki benim bu işi öğrenmem lazım. Yani bu işin hakkını vermem lazım. Bunun için de çokça vakit geçirmem lazım. Çok hemhal olmam lazım. Yani birçok şey anneye bırakılmış durumda biliyorsunuz yani.
Evet.
Şimdi evlenen arkadaşlarımı görüyorum. Evlenmeden önceki hayatı evlenmiş bir çocuk sahibi oluyor ve birebir aynen devam ediyor. Arkadaşlarıyla dışarıda gezmeleri, işte ne bileyim haftada bir gün bilmem ne partileri, bilmem ne sohbetleri, bilmem ne oturmaları, kalkmaları, o arkadaş grupları nasıl olabilir ki böyle bir şey? Yani araya devasa bir şey, meteor düşüyor ama siz aynen devam ediyorsunuz. Mümkün değil yani. Ben bunu hiç anlayamadım mesela. Olabilir, yaparsanız anneyle çocuğu baş başa bırakıp öyle alıştırırsanız o zaman yokluğunuz da belli olmaz. Ve çok acı bir şey bu aslında. Babanın evdeki yokluğunun hissedilmemesi, belli olmaması, babanın arkadaşlarıyla ne bileyim tatile gidebilmesi çok çok garip bir durum yani. Bunu düşünmesi lazım babaların. Çünkü günümüz toplumunda bu biliyorsunuz şu anda mesela İstanbul'da insanların %20'si yani evlerin daha doğrusu oturan insanların %20'si tek kişi oturuyor. Şimdi böyle bir dünyaya gidiyoruz. Tek başına yaşayan anneler, ev çocuklarıyla yaşayan anneler ya da tek başına yaşayan babalar. Aile yapısı bir kopuş yaşıyor. Bu nedenle ben dedim ki benim sıkı sıkı sarılmam lazım. hem çocuğuma hem aileme, çocuğumun peşine düştüm. Bir anlamda onunla vakit geçirmek, onunla beraber vakit, vaktimi onunla beraber değerlendirmek için. Çünkü bir başka okuduğum yazıda şu çok etkilemişti beni. Bir çocuk 12 yaşına geldiğinde onunla beraber geçireceğiniz toplam zamanın %75'i harcanmış bitmiş oluyor. Ve %90'ından fazlası da 17 yaşına geldiğinde bitmiş oluyor. O zaman dedim bir tüccar olarak çok karlı bir şey alışveriş yapmam lazım. Ve bu ilk 12 yaşına kadar çok dolu dolu geçirmem lazım. Ama tabii tüccar kafası durmaz. 12 yaşından sonra da o sayıyı, çünkü bunlar hep ortalama. Yani bu ortalamaları lehimize çevirmek bizim elimizde. Dolayısıyla hani şöyle derler işte, ben çocuğuma şu kadar vakit ayırıyorum günde. Tam tersi aslında, onlar bize vakit ayırıyorlar.
Yani çok
çünkü bir gün gelecek, biz onlara aradığımız zaman çok yoğun olacaklar, çok meşgul olacaklar. O yüzden onların zamanı daha değerli. Benim de böyle bir şeyim oldu, böyle bir refleksim oldu evladımla ilgili. Benim de böyle bir refleksim oldu ve babalığa bildiğiniz bir öğrenci gibi başladım. Bir mürşit ilişkisi içinde başladım ve çok şükür ki şu ana kadar çok dolu. Yani buraya size gelene kadar mesela 2 saat beraber ormandaydık. Akşamüstü eve gidip tekrar onunla beraber ormanda 1 saat 2 saat vakit geçireceğiz beraber. Yani her anı çok çok kıymetli. Hele bir de birazdan bahsedeceğimiz konularda olduğu için daha da kıymetli
o
bana göre.
Ömer II için babalık öğrenmek tamamen bir öğrenme serüveni diyebilir miyiz?
Bence yeniden yolculuğu, babalık bence yeniden doğmak. Sizin dediğiniz ek olarak söylüyorum. O da çok doğru. Öğrenmek ama yeniden doğmak, yeniden öğrenmek ve çok önemli bir emanet yani. En değerli, size verilen en değerli hediyeyi düşünün. Bir kaşıkçı elmasını birisi getirdi, size verdi ve siz de sahneye çıkacaksınız. Birine emanet etmeniz lazım. Kime emanet edersiniz? Orada kim var en güvendiğiniz? En sağlam, değil mi? En
tabii.
Ne bileyim, bir çok değerli bir mücevheriniz var. Birine emanet edip bir yere gideceksiniz. En güvendiğinize emanet edersiniz. Hele özel çocukları ben Allah'ın özel seçip bazı kullarına verdiğini düşünüyorum. Şanslı kullarına verdiğini düşünüyorum.
Peki gelelim sizin zenginlik hikayenize o zaman. Ömer Asaf'tı oğlunuzun adı. Az önce çok önemli bir hususu vurguladınız. Bir çocuk 12 yaşına geldiğinde %70'i artık geçirilebilecek vakit geçirildi diye. Ömer Asaf da şu an zannediyorum 8 yaşında. Şimdi onun farklılığını ilk ne zaman öğrendiniz, ne zaman fark ettiniz ve otizmli bir evlada sahip olmak size neler hissettirdi? Sizin bakış açınızla otizm nedir diye soralım.
Şimdi bebekler... yani insanlar bebekken çok güzel, bazı yönleri de çok güzeldir. Hani mesela ne vardır? Bebek kokusu diye bir şey vardır ya. Bebek kokusu belli bir süre, 6 ay, 1 sene çocuklarda olur. Benim çocuğum da hala devam ediyor, biliyor musun?
Yeah.
Ve saflığı, temizliği, o mesela 8 yaşında oğlumla yaşıt bir arkadaşımın çocuğu ile ilgili bana serzenişte bulunuyor. Dedi ki oğlum dedi YouTube'dan küfür öğrenmiş, annesi de kız kardeşine küfür ediyor dedi. Ben de düşündüm, dedim ki ya dedim ben de oğlum çok konuşmuyor diye üzülüyorum. Benim oğlum güzel şeyler söylüyor sadece. Kötü hiçbir şey söylemiyor. Söyleyemiyor da. Yani çok enteresan bir edep şeyi var. Ne derler? Kuralı var kendi içinde. İşte odada annesi ya da babası giyiniyorsa mesela, odaya giriyorsa hemen geri dönüyor. Bunları biz ona öğretmedik zaten. Öğretemeyiz de yani. Mesela bir şey söylüyor. 10 tane kelime söylediniz. Tekrarla dediniz. Arasında bir tane kötü bir kelime söyleyin. Hepsini tekrarlıyor. Onu tekrarlamıyor. Çok özel. Yani özeli bazen otizmli dememek için kullanıyorlar ya. Aslında bilmiyorlar. Yani gerçekten özel olan şey nedir onu bilmiyorlar. Ben şu iş yerinden evime giderken, buradan arabama giderken, arabamla eve giderken, evden otoparktan eve giderken hep koşuyorum, biliyor musun?
Ona koşmak için, oynamak için.
Ve bu arada şu da değil yani. İşte her şey güllük gülistanlık, o yüzden değil. Oğlum o gün çok zor bir gün geçiriyorsa da koşuyorum. Bütün gün ağlamışsa da koşuyorum. Yani şuna geleceğim. Hani bazen bana şey diyorlar. Ya bunu da çok fazla şey yapma, polyanlacılık yapıyor. Ya da işte çok pembe gözlüklerle bakıyor falan. çok güzel tarafları var. Çok zor tarafları var.
Oralara da geleceğiz biraz.
Ama çok güzel taraflarının tamamı oğlumun kendisiyle ilgili. Zor tarafların tamamı oğlum dışındaki normal insanlarla ilgili.
Böyle özel durumları daha çok toplum olarak dizilerden, filmlerden, işte Mucize Doktoru biliyoruz, Yağmur Odan filmi gibi birçok film var, yapımlar var. Toplum olarak da buralardan tanıyoruz o çizimleri. Yani bir otobüste ya da bir hastanede çok iyi etrafında yoksa insanlar tanıyamıyor aslında bir otizmliyi. Bu noktada hem toplumun otizmi tanıma noktasındaki izlenimlerinizi de sormak istiyorum size. Hem de aslında yine filmlerde duyduğumuz, kitaplarda da okuduğumuz kadarıyla birçoğu genellikle özel ve üstün yeteneklere sahip. Az önce aslında bahsettiğiniz durum. İşte kötü kelimeleri almıyor Ömer Asaf. İyileri alıyor haznesine. Bu da bir üstün yetenek bence. Evet, ona has özel de bir durum. Başka sizi gördüğünüz Ömer Asaf'a dair yetenekler var mı? Onu özel kılan ve Ömer Asaf'la iletişimde, bizzat otizmli çocuklarla iletişimde bu özellikler nasıl bir etkisi var aileyle o bağ kurmada?
Şimdi şöyle, toplumla ilgili toplumun bakış açısında maalesef bir çocuk ağlıyorsa, bağırıyorsa, çok gülüyorsa, kahkaha atıyorsa, zıplıyorsa toplum maalesef kendisinin yapmadığı her şeyi yanlış olarak kabul ediyor. Yapamayacağı şeyleri ya da yapmaması ya da o rahatsız olduysa bunun bu çocukta bir problem olduğunu düşünüyor. Mesela benim oğlum karşı taraftan işte bir teyzenin biri, hiç tanımıyoruz, etmiyoruz. Ay gel kucağıma gel bakalım sarıl bana dediği zaman gitmiyor. Hemen teyze şey diyor. Ay çocukta bir gariplik var bu çocukta. Teyze diyorum ben de senin kucağına gelmek istemiyorum. Yani bir normal birey, normal belli bir yaşın üzerinde bir insan nasıl kararlara sahipse, nasıl kendine ait karar hakları varsa, çizgiler sınırları varsa, bu çocukların da ben tabii şunu da söyleyeyim, otizm çok geniş bir spektrum. Çok farklı durumlar da var fakat ben kendi yaşadığım deneyim çerçevesinde söylüyorum. Asaf'ın da kendi kararlılıkları var. Mesela istemediği yere gitmek, onu götüremezsiniz yani. Mümkün değil, götüremez. Uyumlu bir çocuk değil ama çoğunluğu Asaf'ın biz otizm zannettiğimiz birçok yönü aslında onun inatçı ve kararlı kişiliğinden kaynaklanıyormuş. Bunu zaman içinde gördük. Yani yapamadığı şeyler de var ama çoğunluğu yapmak istemediği şeyler. Yani ona siz sırf istiyorsunuz diye hadi oyun oynayalım dediğin zaman her zaman oyun oynamak istemiyor. Onun istediği zaman da oyun oynamanızı istiyor. Toplumda şeyle çok karşılaşıyoruz. Mesela beni sokakta görürseniz yaklaşık bir yarım metre ilerimde de oğlumu görürsünüz. Çünkü benim oğlum bazen çok mutlu olup çok heyecana gelip orada gördüğü, sevdiği birine yani birini gördü. Çok öyle bir güzel bir genç birisi, çok güzel giymiş renkli renk. Ona gidip sarılmak istiyor. Ama bazen de beklediği tepkiyi göremiyor. Bazen de beklemediği tepkiyi görebiliyor. Benim ona çok yakın durmam lazım. Yani o kişiye merak etme, problem yok diyebilmem lazım. Bazı insanlar mesela geçenlerde şöyle bir 3 yaşında bir kız çocuğu. Oğlum gitti ona böyle eğildi ve yanaklarını tuttu sadece böyle. Kız ne dedi biliyor musun? 3 yaşında bir kız. Dedim ki, dedim, hiç merak etmedim. Sana zarar vermeyeceksen, seni seviyor sadece. Biliyorum dedi. O benimle iletişim kuruyor böyle dedi. O dedi özel bir çocuk dedi. Benimle iletişim kuruyor anladım dedi. Şimdi bu çocuğu yetiştiren bir anne baba var. Gerçekten eli öpülesi. Bir de 50 yaşında, 60 yaşında sırf bir anne babanın çocuğu ağlıyorsa, mesela bazen de ağlarken bizim hiç müdahale etmememiz gerekiyor. Yani doktorlarımız, psikologlar bunu tavsiye ediyorlar. Çünkü onunla sizi yönetmeye başlıyor çocuk. Siz hiç müdahale etmiyorsunuz ve hemen oradan biten bir amca, bir teyze, yanınızdan geçen birisi, ya siz çok şımartmışsınız bu çocuğu ya. Böyle bak, yahut da çocuk ağlıyor, anne baba bakmıyor bile. Yani sen çocuğu tanımıyorsun, anne babayı tanımıyorsun. Onun nasıl bir mücadele, nasıl bir hikayenin içinden geldi bilmiyorsun. Bununla ilgili yani yanımızdan geçen insan, bu sadece otizmli, Down sendromlu, engelli, serebral palsili, spastik, her neyse. Bir çocukla ilgili öncelikle şunu söyleyeyim. Dik dik kimsenin çocuğuna bakma hakkı kimsenin yok. Yani herhangi birine baktığınız zaman rahatsızlık veren şey çocuğa bakıldığı zaman normalmiş gibi geliyor. Veyahut da bir çocuk zor bir an yaşıyorsa eğer onu normalleştirmek, ona bir gülümsemek, ona bir el sallamak ona çok iyi gelebiliyor. Tam tersi yapmak ise maalesef onu daha da kötü bir noktaya itiyor. Bir yabancı Türkiye'ye geliyor ve sokakta gezerken yanındaki Türk'e diyor ki ya ne kadar güzel ya, Türkiye'de hiç engelli yok diyor. Hiç engelle karşılaşmadık sabahtan beri. Bizim ülkede sokakta 5 kişiden bir tanesi, 2 tanesi engelli. Yani bizim ülkemizde maalesef bir süre sonra insanlar çocuklarını sokağa çıkartmamaya başlıyorlar. İnsanların vicdansızlığından, halden anlamamasından. Yani Down sendromu bir çocuk görüyor. Onlar da yani dünyadaki nur parçaları. Yani melek bakıyor ve göz teması kurmamaya çalışıyor. Yani gerçekten anlamak çok zor. İnsanların yarın neyle imtihan edileceğini bilmeden ya da mesela kötü bir duruma bakıyor ya da zor durumda, mesela Gazze meselesi. Gazze'ye üzülüyor, ne diyor biliyor musun? Çok üzülüyorum diyor. Yarın bizim de başımıza gelebilir. Ya da çok üzülüyorum. Benim de çocuğum var o yaşta. Sen oradaki çocuğa üzülmüyorsun ki. Ya bu üzülmek demek değil yani. Bu çok başka bir şey. O yüzden biraz vicdanımızı kontrol edip gerçekten olayın, yani başkası için üzülebilmeyi öğrenmemiz, başkasının yerine kendimizi koyabilmeyi düşünmemiz lazım. O diğer gamlık denilen şeyi bir tekrar bir düşünmemiz lazım diye düşünüyorum.
Bu noktada kesinlikle katılıyorum. Şimdi bir acıyı yaşamayan ya da bir imtihanla, aynı imtihandan geçmeyen kimse bizzat anlayamaz. Hatta geçse dahi şartlar, durumlar o kadar farklılık gösterdiği için yine anlayamaz diye düşünüyorum ben. Şimdi sizi dinlediğim kadarıyla hem de yıllardır takip ettiğim kadarıyla Ömer Asaf çok şanslı bir aileye doğmuş. Peki tanı aldıktan sonra neler yaşandı? Biraz daha oraları açalım istiyorum. Şimdi otizm yelpazesindeki çocukların gelişiminde diğer çocuklardan bir takım farklılıklar var. Az önce siz de bazılarına değindiniz. Bu süreçte size en çok zorlayan hususlar neler oldu?
Devam edeyim mi yoksa?
Tabii tabii.
Şimdi biz 2 yaşında Asaf'ı bir okul öncesi kurumuna götürdük. Orada arkadaşlarla kaynaşsın vesaire. Orada özel bir kurumdu. Ve birkaç gün sonra bizi çağırdılar ve sanki bir emanet kıyafeti poşetiyle teslim edersin ya arkadaşına. O şekilde bize teslim ettiler. Bu çocuk okulda düzeni bozuyor. Bu çocuk otizmli olabilir, bir gidin baktırın diye. Paketlediler ve bize verdiler. Biz çok büyük bir yıkım yaşadık o gün eşimle. Konuşmadık mesela. Birkaç saat hiçbirimize konuşmadık. Sonra şunu düşündük. Biz çocuğumuzu tanıyoruz. Çocuğumuzu görüyoruz. Ondan çok büyük bir sevgi alıyoruz ve çok büyük sevgi duyuyoruz. Bir başkasının gelip ona herhangi bir tanı koyması, bu tanı gerçekse bile. Yani biz çocuğumuzu hiç sevmiyoruz, çocuğumuzdan hiç memnun değiliz diye arayışa çıksak ve bir tanı konsa deriz ki bak gördün mü haklıymışız. Biz çok seviyorken, çok mutluyken, çok güzel vakit geçiriyorken bir tanı konuyorsa o zaman demek ki bu tanıda bir problem var ya da bu tanı bizim hayatımızı gerçekten çok etkileyen, enteres eden bir şey değil. Yani ve her şeyden önce bu çocuğun bir sahibi var. Biz sahibi değiliz. Ben eşimle çok zor durumlara, çok zor anlara yaşadığımız zaman eşim çok panik, çocukla ilgili, Asaf'la ilgili çok dertlendiği zaman diyorum ki niye bu kadar düşünüyorsun ki? Sen sadece bu emanetçisin. Bırak sahibi düşünsün. Yani onun bir sahibi var ve o en iyisini düşünüyor, onu biliyoruz. O zaman demek ki bize düşen elimizden gelen en iyisini yapmak. Daha fazlası bizi aşar. Biraz hani insanımızda maalesef son yılların bir şey var ya, bir tanrı kompleksi. Hani mesela çok gerçekten çok maddi duruma iyi arkadaşlarım var. Diyor ki ben çocuk işte düşünmüyorum. Onu şey yapamayabilirim onu. Yani geçindiremeyebilirim, yaşatamayabilirim. Sen yaşatmayacaksın ki zaten yani. Onun rızkını diyor kazanamayabilirim diyor. Yani bir tane çocuğumuz var, ikinci olursa diyor. Çünkü okul fiyatları işte bilmem ne koleji olmuş 1 milyon lira. İyi de sen bilmiyorsun ki o çocuk kendi rızkıyla gelecek zaten. Kendi nasibiyle gelecek. Mesela sen zenginlik dedin ya en başta. Ben oğlum doğana kadar iş hayatım hiçbir zaman çok iyi gitmedi. Oğlum doğduktan sonra onun nasibine güvenip kredi borçlarımız vardı, işte imalatçı olmanın zorlukları vardı. Faizler, banka faizleri. Oğlumun nasibine güvenip ben banka faizlerini bitirdim. O günden beri, oğlum doğduğundan beri hiç bankaya ihtiyaç duyurmadı bana, biliyor musun? Yani zenginlik, gerçek anlamda zenginlik de verdi bana. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yani o tanıyı, tanı, sonra başladık oraya buraya gitmeye. Maalesef bunu aileler izleyecekler, dinleyecekler. Şöyle bir şeyle karşılaşacaklar. Herkes bir isim söyleyecek size. Tek tek hani bir şey gibi, o bir oyun vardı yani, böyle atıyordu taşı, tık tık tık tık tık oraya buraya çarpıyordu. O oyun gibi bir oraya bir oraya çarpacaklar. Her şeyden önce anne baba hissiyatına güvensinler. Çok güvensinler. Çünkü hiçbir doktor, işte şu koca şu okuldan mezunmuş. Hadi ona da gidelim. Gidiyorsunuz ona 3-5 bin lira para ödüyorsunuz. Bir saat sizi dinliyor. Diyor ki sizin işte yapabileceğiniz çok bir şey yok. O zaman niye bizi aldın? Yani inanmıyorsan otizmli çocukların daha iyi olabileceğine niye bizi aldın? Niye bizim umudumuzu bitirdin? Ya da bitirmeye çalıştın. Sonra size işte birini daha öneriyor. Bir de ona gidiyorsunuz. Böyle bir şey var. Maalesef görünmez. Hani bazı sektörler vardı da, böyle kara para sektörü, ne bileyim. Hani kötü şeyler de söylemek istemiyorum. Kumar, yasal olmayan işte bahis vesaire. Böyle bir sektör var yani. Gayet illegal bir sektör. Çocukların, ailelerin inançlarını ve duygularını sömüren, umutlarını sömüren, görünmeyen bir sektör var yani. Maalesef bunu ben her yerde de anlatıyorum. Devletimiz çok şey yapıyor bununla ilgili. İnşallah ileride onların tamamen önü kesilecek. Umut tacirliği de var. Mesela ayda siz çocuğunuz için 1 milyon lira harcasanız, kimse size şunu demiyor: ya 1 milyon harcayacak bir şey yok kardeşim, bu çocuk gayet iyi durumda demiyor. Diyor ki ya 1,5 harcasanız daha iyi olurdu çocuk için. Ya da 40 saat ders aldırıyorsunuz ufacık çocuğa. Diyorsunuz ki hiçbir değişiklik olmuyor bu çocukta. 50 saat alsa daha iyi olur diyor. Yani çocuğu da çok düşünmeye, maalesef mesleki deformasyona uğramış özel eğitimde böyle birçok yer var. Bunlara karşı dikkatli olsunlar. Karşılaştıkları herkesin çok iyi olmadığını, olmayabileceğini düşünsünler. Ve her şeyden önce içleri rahat olsun. Bir emanetleri var. Ona en iyi şekilde bakmak, onunla en iyi vakti en iyi şekilde geçirmek, onu mutlu etmek, onunla mutlu olmak, bu hepimizin ortak amacı olması lazım. Geri kalan her şeyi, yani bu olduktan sonra şunu düşünün. Şimdi çocuğunuz var ve en iyi okulları hazırlıyorsunuz. Anne babalar vardır. Tabii ki ister çocuğu iyi okullarda okusun. Sonra Allah korusun bir kaza geçirir ve hastanede derler ki yani hayatı boyunca yatmak zorunda kalabilir. Ya da hayatı boyunca nefes alacak, yaşayacak ama konuşamayacak. Ne der aile? Aman yaşasın da der, değil mi? Şimdi ne oldu da hani gece gündüz sabahlattığın çocuk aman yaşasın da yeter ki yanımda kalsına geldi? Çünkü sen kötüyü gördün, zoru gördün. Olmadığı zaman çocuk %90 aldığı zaman surat astın çocuğa. Yani işte benim yaşadığım durum bütün bunları görebilme şansı verdi bana. Yani perdeleri açtı. Gözlerimi böyle 360 derece görür hale getirdi. Yoksa benim çocuğum, mesela benim çocuğum şu an hiç okula gitmesi umurumda değil, biliyor musun? Çünkü yani okuldan alacağı şeyleri birçok şeyden farklı yönlerde alabilir. Niye? Okulda çünkü gittiği zaman bir düzene girmesi lazım. Bir sistematik altına girmesi lazım. Benim çocuğum öyle bir sistematik sevmiyor. Ha, gidebilir de ama gitmezse çok dert etmem. Yani gitmesini isteriz ama gitmezse çok dert etmem. Dolayısıyla bu da insanı anne baba olarak şeyden çıkartıyor. Kariyerist, işte şurada çalışmalı, bu işi yapmalı. Benim oğlum inan ki benle beraber gezse, benle beraber ne bileyim oraya buraya gitsek, şehir şehir gezsek ben çok mutlu olurum. Yani her çocuk en iyi okullar okumak zorunda değil. Yani bunu bizim anne baba olarak, özel çocuklar olanlar değil, normal çocuklar olanlar da bilmesi lazım. Yani ben şu anda benim çocuğum mutlu olsun kariyerin hedefindeyim. Bunu bana hayat zorunlu kıldı ama ben bunu seve seve kabul ettim. Ama çocuğu böyle olmayan aileler, özel çocuğu olmayanlar da böyle düşünseler hem çocukları için hem kendileri için çok daha rahat ve kolay bir hayat geçer.
Evet, hayatın tadı alınır zannediyorum bu noktada. Şimdi bu bir günlük, iki günlük bir süreç değil. Gerçekten uzun bir yolculuk. Başta biraz değindiniz aslında ama tam olarak ben Ömer Asaf'ın size neler öğrettiğini sormak istiyorum. Siz Ömer Asaf'tan ne öğrendiniz ve Ömer Asaf'a dair en büyük hayaliniz nedir?
Ömer Asaf'tan ben mesela sokakta bir yanlışlık gördüğümde, bir kavga, kargaşa gördüğümde müdahale eden biriydim. Birkaç kez yaptım, bir baktım oğlum korkuyor. Mesela şimdi omuzlarım üzerinde çok gezer benim. İnşallah taşıyabildiğim kadar da omuzumu da taşıyacağım. Çok sever orada oturmayı. Bir yerde kavga, gürültü varsa benim başımı bu tarafa çevirir. Şimdi bir şey söylemesine gerek yok yani. Bana bir şey öğretiyor orada. Uzak dur diyor. Kavgadan, gürültüden uzak dur. Ya da mesela annesiyle ufak bir kırgınlık yaşadık diyelim. Hiç orada olmadığı halde. O uyurken diyelim bir ufak tartışmamız oldu. Uyanır gelir, ikimiz ellerini tutar ve birbirine tutturur. Bizim Hayret bunu 2 yaşındayken yapıyordu bu arada yani. Şu anda değil sadece. Ya da kapıya bir işte usta geldi diyelim. Ben evde yok. O ustanın önüne geçer kapının önünde. Ve daha çok küçüktü o zaman. 1,5-2 yaşındaydı. Anlaşılmayan şekilde bağırıp çağırmaya başlıyor. Babası evde yok çünkü. Ben evdeysem de isterse 1000 kişilik bir ordu eve girsin. Umursamıyor. Erkek fıtratı diyoruz yani. Erkek adam yani. O evin reisi. Ve annesine sahip çıkma. Güdüsü çok güçlü. Dolayısıyla ben şunu gördüm. Yani adam olmak için büyümeye gerek yok. Çocuklar eğitim sistemi olmasa ve toplumun değer yargıları olmasa gerçekten zaten müthiş doğuyorlar, mükemmel doğuyorlar. Zamanla biz onları bozuyoruz. Yani çocuklar yalan söylemeyi bilmezler. Anne babadan görüyorlar. Hileyi hurdayı bilmezler. Bunları görüyorlar ve gördükten sonra yapıyorlar. Ama anne babalar ne diyor? Biz yaptık, siz yapmayın. Öyle bir şey yok. Yani iyi örnek olmadıktan sonra siz çocuğunuzdan iyi bir şey beklememeniz lazım. Ben Asaf'ta bunları öğrendim. Yani benim ona çok doğru örnek olmam durumunda onun da benim elimden tutacağını gördüm. Sahip çıkmasını, anne babasına sahip çıkmak şeyini, refleksini. O kadar çok şey öğrendim ki yani bir kitap yazabilirim bununla ilgili. Neler öğrendiğime dair. Yani gerçekten çok şey öğrendim. Yani her gün böyle hani bir öğretmen, öğrenci nasıl ki defterini alır, öğretmeni dinler. Ben oğlumla her oturduğumda, her bir yere gittiğimde bildiğiniz böyle ders alıp okuyor gibiyim yani. O da işte ona verilen bir bence mucize çocuklar bunlar. Yani gerçekten çok farklı, farklı. Yani o farklı kelimesini ne kadar anlatabilirim bilmiyorum ama yaşadığım duyguları tarif edemiyorum yani. Ama dediğim gibi kolay mı? Gerçekten zor. Sen dedin ya hani bir gün değil, bir saat değil, 5 gün değil. Bizim tabii şunu da söyleyeyim. Yani bizim yaşadığımız elbette ki zorluklar var ama ben hep şunu düşünüyorum. Mesela benim oğlum gidip de bir yerde podcast'a katılıp kendi yaşadığı zorlukları anlatamıyor. Yani hiçbir çocuk, mesela ben şimdi anlatırken hep şunu düşünüyorum kendi kendime. Acaba çocuğuna şikayetçi gibi görünüyor muyum? Başka yerde anlatırken de. Çok zorluklar yaşadığımda da. Çünkü hiçbir çocuk anne babasını şikayet etmez kimseye. Ama anne babalar çok fazla şikayet ediyorlar çocuklarına. Bakıyorsunuz sürekli dert yanıyorlar. İşte hiçbir şey yapamamaktan, sinemaya gidememekten, uykusuzluktan. Ama benim çocuğumun ya da bir başka çocuğun gidip de şikayet... Bakıyorsun ne diyorlar? Çocuklar mesela gider anne babalarını yarıştırır. Benim babam daha güçlü diye. Benim annem daha güzel yemek yapıyor diye. Kimse annesini kötülemez. Kimse... Ya demek ki bu çocuklar bizden daha sağlamlar. Bizim onlara tutunmamız lazım sadece. Yani o bozulmuşluğumuzu onlara tutunarak, onlara örnek alarak. Ben çok çok şey oluyor biliyor musun? Oğlumu örnek aldım. Yani Asaf gibi davranayım dediğim çok şey oluyor. Yani en basit işte o kavga gürültü mü var? Asaf beni bu tarafa çeviriyor ve ben diyorum tamam haklısın. Bunun gibi çok fazla şey var.
Evet, biz onlar için burada hissediyoruz kendimizi. Yani bu sadece özel çocuklar için değil, hastalıklar vesaire, ama Mim Kemal Hoca ile yaptığımız röportajda da bundan bahis geçmişti. Aslında onlar bizim için gelmişler gerçekten. Bizim onlardan çok öğrenecek şeyimiz var. Şimdi konuşmanın başından itibaren de tahayyül ettiğim şey bu oldu. Aslında bir hayat serüveninde özel bir çaba, meşakkat, sürekli bir meşakkat getiren bir çocukla baş başasınız. Aslında bu bizim bakış açımız, belki de yanlış bir bakış açısı, ama siz tek bir zerre kötü bir şey söylememe, hani bir hatıra kalıyor burada adına. Hani o kadar dikkatli cümleleri kurdunuz ki Ömer abi. Yani buna özellikle dikkat ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü birçok belgesel izliyoruz otizmli aileler. Evet, bir yandan çocuklarını çok sevdiklerini dile getiriyorlar. Aynı yaşadıkları zorlukları anlatırken de vicdan azabı çekiyorlar. Yani aslında ne kadar bizlerin de sizlere ne kadar destek olmamız gerektiğinin hususu. Yani toplum olarak fark ettiğimizde kucak açmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Sana çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Biz şu anda 7 aydır oturduğumuz evden bu ay taşınmak zorundayız, biliyor musun? Sadece her cümlesine "ya sizin zorluklarınızı biliyoruz ama" diye başlayan komşular yüzünden. Yani ve en çok da onların imtihanına üzülüyorum ben. Yani bunu, çünkü herkesin hayatında zorluklar olacak. Yani bugün ben mesela her yaşa girerken şunu düşünüyorum. Diyorum ki bak, 40'a geldim. Anne babam hayatta, kardeşlerim hayatta. İşim gücüm yerinde, ailem birlik içinde. Yani kendi kurduğum aile. Acaba diyorum bundan sonraki yaşlarda ne gibi imtihanlar göreceğim? Çünkü bir yaşımda annesiz gireceğim. Bir yaşıma babasız gireceğim. Ya da bir yaşıma annem babamdan birisi bensiz girecek belki. Bilemiyoruz yani. Hayatın bizim için neler hazırladığını bilmiyoruz. Ve o evden taşınma sebebi de ne biliyor musun? O insanların rahatsız olması falan değil. Çocuğumun öyle insanların olduğu bir çatının altında büyümemesi. Çok çok kırıldık, çok incindik ve ki onlar için biz çok şey yaptık. Yani çocuğumu ben sabah erken kalktığında işte heyecanlanıyor mesela. Bir tarafa koşturuyor. İşte gün içinde koşturmasından bile çok rahatsız oldular. Ki bu bir çocuk yani. Bir çocuk evinde koşturmayacaksa ne yapacak yani? Ve çok mesela her gece ben kucağımda uyutup, arabada uyutup kucağımda çıkartıyorum. Aylardır. Bunu gördükleri halde yine de lobi yaptılar ve bir araya gelip komşularla beraber bir gün toplantıya indim. Bunu ilk defa anlatıyorum bir yerde. Toplantı var dediler. İndik aşağı, bir baktım ki toplantı yokmuş, mahkeme varmış. Bütün komşular karşıya oturmuşlar. Buraya da bir tane sanık sandalyesi bırakmışlar. Bir tanesi bana çocuğuma eğitim aldırıp aldırmadığımı sordu mesela. Bir tanesi işte niye buraya taşındığımızı, niye müstakil bir yerde oturmadığımızı, niye düz ayak bir yerde oturmadığımızı. Ve ben 3 saat boyunca onlarla mücadele ettim. Bir tanesi mesela benim çocuğum ses yapıyormuş diye, ki bu arada yani herkes sesi gidiyor ama nedense bir tek şeyden rahatsız olur, o da çocuk sesi. Bir tanesi mesela benim elimi sıkmadı, biliyor musun? Benim çocuğumdan rahatsız olduğu için. Sıkmıyor daha doğrusu. Yani hadi artık şey yapın, uzlaşın falan dendiği zaman elimi sıkmadı. Çok üzüldüm ama şunun için üzüldüm. Yani insanlar bir çocuğa, hele bir de Allah'tan hediye gelmiş bir çocuğa nasıl olur da bu kadar tahammülsüz olabilir? Dedim ve eşime dedim ki biz dedim buradan taşınıyoruz. Hemen bakmaya başladık. Şimdi yeri bulduk. İşte tadilatımız falan yaptırıp geçeceğiz. Yani bir bayram sonrası taşınacağız. Ama o kadar büyük bir ders var ki yani burada o ay çok üzülüyorum. O aileler için çok üzülüyorum. Çünkü böyle bir sebepten dolayı o çocuğun oradan taşınması gerekmesi ve bunu nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama 7 yaşında bir çocuk ayak parmaklarının üzerinde yürüyor, biliyor musun şu an evin içinde?
Farkında her şeyin. Yani sizin gibi bir annenin feryadı vardı. Biz ateşin içindeyiz, ateşin içinde yanıyoruz. Etrafındakiler anlamaz, onlar sadece o ateşten ısınıyor diye. O yüzden onlara anlatamayız derdimizi. Tam da bu misal olmuş. Dileriz bu yayın onlara bir farkındalık olur. Onlar gibi düşünen birçok insana. Belki biraz vicdanlarına dokunuruz diye umut ediyorum. Eklemek istedikleriniz
i̇nşallah,
varsa Ömer abi.
İnşallah bizden dolayı başlarına bir şey gelmez. İnşallah bizden dolayı bir şey bulmazlar. Hele evlatlarından hiç bulmasınlar. İnşallah farklarına varırlar. Bizden sonra farkına varırlar. Çünkü taşınacağım bile demedim ve yani hiç kimseyle konuşmadan, bir vedalaşmadan çıkıp gideceğiz oradan. Ben öyle bir çocukla aynı apartmanda, Asaf gibi çocukla aynı apartmanda yaşamak isterdim. Gerçekten. Hatta şunu bile düşündüm yani. Acaba böyle çocukların olduğu, özel çocukların olduğu siteler mi olsa? Birbirini, çünkü şey görüyorsun mesela, sokakta bile birisi gelip Asaf'la ilgileniyor, onunla böyle bir muhabbet kurmaya çalışıyor ve iki dakika sonra şunu söylüyor. Benim de bir özel çocuğum var. Peki böyle mi olmalı? Yani bir derdi olan, sadece mesela bir tweet atıyorsun, otizmle ilgili sadece otizmin çocuğu olanlar paylaşıyor. Ya da banka kredilerinin çok yüksek olmasından bahsediyorsun, sadece bankalara borçlu olanlar paylaşıyor. Babasını çok özleyen biri bir şey paylaşıyor, sadece babası ölmüş olanlar paylaşıyor. Böyle mi olmalı? Yani insanlar sadece kendi testine girdikleri acıları mı anlayabilmeliler? O zaman empati duygusu nerede kaldı? Yani ben şeye çok bakıyorum. Oğlum doğmadan önce ben çok fazla otizm kampanyasında paylaşımlar yapmışım. Dersen ki çağırmışsın, iyi ki de çağırmışım. Benim önüme 1000 tane çocuk koysan, bugün değil bak 8 yaşından bahsetmiyorum. 6 aylık iken Asaf 1000 tane çocuktan desen ki hani bir tanesi değiştireceğiz. Ben 1000 çocuktan 1000 kere seçsem 1000'de doğumu seçerim. Yani bunun şeyine farkına, mesela bize şunu diyen çok oluyor ya, işte sizin imtihanınız zor. Benim imtihanım zor değil. Benim çocuğumun, eğer ki ben doğru davranmazsam, şey diyorum ya, Harvard mezunu bir profesör bize hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir yere götüremezsiniz. Türkiye'de kurum yok, Türkiye'de eğitim yok, Türkiye'de bunu yapacak şey yok, siz oyun oynatamazsınız filan diyor. Harvard'da mezun olmuş ve bu adama giden bilinçsiz anne babalar çocuklarını tavan arasına bağlarlar, biliyor musun? Ve tavan arasına bağlanan çocuklar bu gibi insanların eseri. Dolayısıyla tek önerim şu anne babalara. Kendinize ve çocuğunuza çok güvenin ve Allah'ın ipine sarılın. Başka kurtulacak hiçbir şeyiniz yok. Yani bu dünya, bu bütün anlattıklarım da şuna geliyor. İnsanın sonsuza kadar kendini varmış gibi hissetmesi. Mesela diyor ki sonsuza kadar ben bunu yaşayacağım. Yok be. Belki sen 5 sene sonra toprak olacaksın. Nereden biliyorsun? Yani bu kendini çok, mesela şunu da söylemeden bitirmemek isterim. Ben çocuğum olmadan önce çok egolu, çok kibre varan bir egosu olan, her şeyi yapmış, televizyon programlarına çıkan, işte 30 yaşında talk show programı hazırlayıp sunan, ne bileyim köşe yazarlığına başlamış, şirketi ne bileyim şirket sahibi olmuş, girişimcilik ödülleri almış falan. Beni tanıyorsun işte, biliyorsun. Ben bir ara diyordum ki ben neyim ya? Ben hakikaten benim bakan olmam lazım. Sadece ben de demiyordum. Bana insanlar da bunu söylüyorlardı. Asaf olmasaydı ben belki de şu ana kadar her şeyimi kaybetmiştim. Çünkü çok uçmuştum ben. Allah'a şükür yani iyi bir anne baba aile terbiyesi aldığım için yine ayaklarım yerdeydi yani. Hani uçmuştum derken mesela benim paylaşımlarım yıllardan beri orada durur. Hani abartı bir şeyim yoktu ama kafa olarak ben olduğum şeyine girmiştim.
Benliğim ve sen misin?
Evet, ben artık ben oldum yani. Ve gerçekten de kendi yaşım itibariyle 30 yaşında bir gencin yaşayamayacağı kadar çok fazla şey yaşamıştım. İşte ülkenin en önemli yöneticilerinden ödüller almaktan tut, işte kendi programını yapmaya, kendi köşeni yazmaya, kitap çıkartmaya. Çocuk doğduktan sonra beni kendime getirdin. Sen daha dur bakalım dedi. Sen hiçbir şeysin. Bazen beni sırtımda işte kucağımdayken üzerimde toz toprak insanlar görüyorlar. Böyle medya patronları, ne bileyim önemli insanlar hani falan. İnan gocunmuyorum çünkü üzerimdeki her bir toz benim oğlumla geçirdiğim bir anın madalyası benim için. Onlar beni beğenmiş. İnan ki bir tane spor ayakkabıyla, bir kot pantolon, bir tişörtle, birkaç tişörtle ve döndüre döndüre gidip kıyafet almak istemiyorum. Çünkü beni mesela bir davetler oluyor. Böyle oraya buraya davet ediyorlar. İşte etkinlik var. Tartıyorum her seferinde. Diyorum ki hepsine de gitmek istiyorum bu arada. Cumhurbaşkanlığı bilmem ne programı varmış. Sonra diyorum ki ya acaba diyorum Cumhurbaşkanı beni şöyle cama kafasını koyup bekler mi ben oraya gitmesem? Beklemez. Ama benim oğlum beni öyle bekliyor. Her gideceğim yeri tarttığım zaman diyorum ki yani her koltuk çok kolay dolar. Cumhurbaşkanlığında bir program var deyin. Ağrı'dan, Doğu Beyazıt'tan, Edirne'den insanlar akşama burada olurlar. Doğru mu? Ama benim oğlumun akşam beklediği başka hiç kimse yok. O yüzden ben buradan koşarak gidiyorum. Yani bazen arkadaşlar şey diyorlar hani bakıyorum trafik saati gelmeden 5 dakika önce bir şey mi oldu diyorlar hani koşa koşa çıkıyorum falan diye. Dolayısıyla tartıyorum. Benim için en önemlisi benim için gönderilen ve benim kendisine emanetçi olarak atandığım, görevlendirdiğim tek bir kişi var şu anda. Ben de ona o emanete çok iyi bakmakla mükellefim. Ama bu emanetten çok mutluyum. Çok çok büyük de keyif alıyorum yani o şey vakit o beraber mesela uyuduğu zaman düşün bu kadar zorlu geçen saatlerden sonra uyuduğu zaman rahat nefes alman lazım değil mi? Uyuduğu zaman özlemeye başlıyorsun. O kadar masum, o kadar güzel bir varlık ki Allah'ın nuruyla nurlanmış. Bu sefer sen şeyi bırakıyorsun yani hani kendi insani ve nefsi isteklerini, heyecanlarını bırakıyorsun, unutuyorsun. Bu anlamda ben çok şükrediyorum Rabbim bana böyle bir bana bu kadar güvendiği ve bu kadar kıymetli bir emanetini verdiği için.
Çok şanslı Ömer Asaf da sizin gibi bir babası olduğu için. Şimdi Ömer Asaf yaşı itibariyle küçük dedik ama Ömer Asaf gibi niceleri var ve belli bir yaşa gelip çok güzel başarılar elde etmiş. Hayatta da aslında tabii. Söz sahibi olmuş. Bunun örneklerini biliyoruz. Sabah da siz de bahsettiniz. Evet. 24 yaşında bir radyo programcısı. Aslında bu çocuklar emek verilince, aileler onlara destek olunca çok güzel yerlere geliyorlar. Bizim gibiler aslında. Sadece sosyal hayatta biraz daha farklı hareket alanları var. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum Ömer abi katkılarınız için. Podcast yayınlarımızı X platformunda AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.